Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Dünyanın Huzurunu Kaçıranlar Kimler başlıklı yazıyı paylaşacağız. Dünya sevgisi ve hırsı bütün hataların baş sebebidir, buyuran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, aklı fikri dünyalık elde etmek olanların halini şöyle tarif ediyor. Kimin emeli sadece dünya olursa, Allah onun işini kendi aleyhine darmadağın eder. Fakirlik korkusunu iki kaşının arasına yerleştirir. Dünyadan kazandıkları da sadece kaderinde yazılanlardan ibaret olur. Kimin de hedefi ahiret olursa, Allah onun dağınık işini derleyip toplar, zenginliği kalbine yerleştirir. Her şeye rağmen dünyadaki nasibi ona ulaşır. Ölümü, ebedi hayatı unutanlar, yüzü sadece dünyaya dönük bir hayat yaşayanlar, dağınık, stresli ve telaşlı bir hayat yaşarlar. Arzuları sınırsız olduğu için dünyanın sınırlı imkanlarıyla tatmin olmazlar. Köşe dönme yarışı içinde mengene beygiri gibi döner dururlar. Yetecekle yetinmedikleri için kendilerine hiçbir şey yeterli olmaz. Tutuşturulmaya devam edilen ateş gibi tutuşturulan arzuları sönmek bilmez. Sahibini de, çevreyi de, dünyayı da yakar, dünyayı cehenneme çevirir. Dünyamızı cehenneme çevirenler sadece dünya ve dünyalıkları hedefleyenlerdir. Kendileri doymadıkları ve mutlu olmadıkları gibi başkalarının huzur ve mutluluklarına da engel olurlar. Tuzaklardaki yemlere tamah eden aç kuşlar gibi kendilerini helake sürüklerler. Müminlerin kanaat, tevekkül ve iç huzurlarından mahrumdurlar. Yüzmesini bilmeden denize dalan, çırpındıkça batan acemiler gibi kendi acı sonlarını hazırlarlar. Yüzmenin birinci kuralı telaşsız olarak kendini suya bırakmaktır. Boğulan insanın cesedi su yüzüne çıkar. Çünkü telaş ve çırpınma bitmiştir. Tevekkül, gerekenleri yaptıktan sonra teslim olmalı, Allah'ın takdirine boyun eğmektir. Bir insanın rızkı da eceli de bellidir. Telaş ve acelecilikle bunları değiştirmek mümkün değildir. Hırslı ve telaşlı olanların eline yorgunluktan başka bir şey geçmez. Bunlar Mevlana'nın teşbihiyle kuşun gölgesini kuş zannedip avlamak için nefes nefese koşup ok atan sersem avcı gibidirler. Ahir ömürlerinde bir gölge peşinde koştuklarını fark ederler ve derin bir pişmanlıkla her şeyleri olan dünyadan hiçbir şey elde edemeden ayrılırlar. Bunlar hem dünyayı hem de ahireti kaybederler. İşte apaçık kayıp budur. Dünyalık için ahiretlerini satanların acı akıbeti şöyle haber veriliyor. İnkar edip de kafir olarak ölenler, dünya dolusu altını azaptan kurtulmak için fidye olarak verseler bile onların hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onurlu bir hayat sürmek, başkalarına faydalı olmak, alıcı değil verici olmak için çalışanlar için dünya ebedi hayat kazanmaya vesiledir. Ahiretin tarlası olarak düşünüldüğünde, gaye değil vasıta olarak görüldüğünde dünya asıl hedefe ulaştıran güzel bir binektir. O binek bizi taşıdığı ve bizim sırtımıza binmediği zaman nimettir. Aksi halde çekilmez bir külfettir. Akıllı kimse geçici olanın değil, kalıcı olanın peşinden koşar. Mal ve çoluk çocuk dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller, yapılan işlerse Rabbinin katında hem sevap bakımından daha hayırlıdır, hem de ümit bakımından daha hayırlıdır. Asıl ve daimi hayat ahiret hayatıdır. Ahiret hayatı olmasa bu dünyanın, varlık ve hayatın hiçbir anlamı olmaz. Faniyi anlamlı kılan baki olandır. Sonu yokluk olan varlık yok hükmündedir. ölümle yok olmayan, daimi olan bir hayat asıl hedef olmalıdır. Dünyadaki bütün hesap ve planlar bu hedefe varmak için yapılmalıdır. Beşer olarak bizim ve bütün insanlığın rehberi olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre şöyle buyurmuştur. Kim ki gam ve tasalarını bire indirir ve sadece ahiret tasasına gönlünde yer verirse, Allah onun dünyevi tasalarını da ortadan kaldırır. Kim de gam ve tasalarını dünyanın hallerine göre çeşitlendirirse, Allah onun vadilerden hangisinde helak olacağına aldırış etmez. Ahireti, ebedi hayatı hedeflemeyen bir hayat, akıllılar için sonuç itibarıyla bir azap ve işkencedir. Ölüm ve ötesindeki aydınlığı göremeyenlerin dünyası karanlıktır. Böyleleri idam sehpasını seyreden bir mahkum gibi hep kötü ve acı sonucu düşünür. Böylece bütün sevinçler kedere, bütün zevkler acıya dönüşür. Yok olmanın, kaybetmenin ve kaybolmanın acısından daha büyük bir acı ve felaket düşünmez. Akılsızlık hayvanlar için bir nimettir. Biraz sonra mezbahada kesileceğini bilse bir sığır ot derdine düşer mi? Akıllı insanlar geçmişi, hali ve geleceği düşünmek durumundadır. Bu insan olmanın gereğidir. Ana gayeye odaklanmayıp detaylar peşinde koşanların iç ve dış dünyalarında ahenk ve bütünlük yoktur. Dağınık ve telaşlı bir hayat süren böyleleri huzurlu ve mutlu bir hayat süremezler. Çeşitli arzu ve hedeflerin peşinde şaşkın bir hayat sürerler. Pek çok efendiye köle olan kimse gibi kime hizmet edeceğini, kimi memnun edeceğini bilemez. Tek Allah'a kul olmayıp çeşitli putlara tapanların hali de böyledir. Allah şöyle bir örnek veriyor. Bir adam var ki onun birbiriyle çelişen birçok ortak efendisi var. Bir adam da var ki bir tek efendiye bağlıdır. Şimdi bu iki adamın durumları eşit olabilir mi? Zümer 29. Bir olan Allah'a iman, düşünce, gaye ve harekette birliği doğurur. Asıl hedef onun rızasını kazanmak, onun çizdiği yoldan yürümektir. Allah'a ortak koşan kişi gökten düşüp parçalanan ve kuşların kapıştığı yahut rüzgarın tenha bir yere sürüklediği nesnelerden farksızdır. İman ve gayede bütünlüğe eremeyenler, çeşitli arzu ve heveslerin sağa sola savurduğu, nereye gittiğini, ne yapacağını bilemeyen şaşkın kimselerdir. Böyleleri, kendileri içinde, toplum içinde zararlı kimselerdir. İmanın tevekkülle teslimiyetin verdiği huzur ve mutluluktan mahkum olanlar, başkaları içinde mutsuzluk kaynağıdır. Allah'ın rızasını, ebedi saadeti hedeflemeyenler, geçici arzu ve heveslerin oyuncağı olurlar. Doyumsuzdurlar, gözleri gönülleri daima açtır. Aç gözlülükleri onları saldırgan ve saygısız yapar. Kazanmak için her yolu mübah görürler. Haram, helal, hak, hukuk tanımazlar. Dünyanın huzurunu kaçıranlar, kazanmak için başkalarının kaybetmesini bekleyenler, canavarlaşanlar, bunlardır. Nefislerinin bayağı arzularının kölesi olmayanlar, hem kendileri hem de başkaları için huzur kaynağıdırlar. Bunlar, iman edenler ve Allah'ı anarak gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki, gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. Ra'd 28. Ali Rıza Temel imzalı Dünyanın Huzurunu Kaçıranlar Kimler başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz bir başka yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Şimdi de Mehmet Büyük Mut'u imzalı İhtilaf Rahmet Sebebidir, Şöhret Sebebi Değil başlıklı yazıyı paylaşacağız. Ömrünü İslam'ı anlamak ve ahireti mamur etmek için seferber eden Gazali, Nizamiye Medresesi'nde baş müderris olduktan sonra bir Müslümanın varlık sebebinin dünyada makam, mevki, mal, şöhret ve itibar elde etmek olmadığını, bilakis ahireti imar ve ihya edecek sayı gayret göstermek olduğunu düşünerek, görevinden affını ister ve bir daha devlet görevinde bulunmamak üzere istifa eder. Yaklaşık 11 sene kadar uzet ve inzivaya devam eden Gazali, riyazat, nefsi tezkiye ve ibadetle meşgul olup zahidane bir yaşam sürer ve bu süre zarfında başta İhya-u Ulumiddin olmak üzere bazı eserler kaleme alır. Etrafındaki ilim erbabı kimselerin kimi zaman gıpta, kimi zaman da hasetle baktığı Gazali, Nizamiye Medresesi'nde baş müderrisliği niçin bıraktığını ve ilim tahsilinden maksadının ne olduğunu ifade ederken şunları söyler. Önceden itibar elde edilen ve şöhret kazanılan ilmi tahsil ediyor ve bunun için hem ameli hem de kavli olarak mücadele ediyormuşum meğer. Ancak şimdi tüm gayret ve maksadım itibar ve şöhretin terk edildiği ilmi tahsil etmek, bunu yaymak ve anlatmaktır. Halkın akidesine zarar verilmemesi, İnançlarının muhkem tutulması ve kafa karışıklığına sebebiyet verecek kelami konulardan halkın uzak tutulması gerektiği konusunda özel bir ihtimamı olan Gazali'nin vefatına birkaç gün kala telif ettiği son eserinin İlcamül Avam an ilmil kelam, halkı kelam ilminden geri tutma isimli eser olması da ayrı bir hikmeti ve önemi haiz durumdur. İnsanların özel ihtisas gerektiren ve belli bir birikimi yoksa meşgul olmaması gereken kelam, felsefe, mantık gibi ilimlere dair Ebu Hanife de oğlu Hammad'a nasihatte bulunurken, "Evladım, biz kelami meseleleri konuşurken muhatabımızın, dinleyenlerin ayağa kaymasın ve dini akidesi şüpheye düşmesin diye sanki başımızın üzerinde kuş varmış gibi temkinli ve ihtiyatlı konuşurduk. Halbuki siz bugün galip gelmek uğruna resmen arkadaşınızın ve karşınızdaki muhataplarınızın ayağını bizzat kaydırmak, karşısındakini dinden çıkarmak için kelami meseleler konuşuyorsunuz" şeklinde ikaz etmekte, bu konuların akidevi açıdan oldukça riskli olduğunu vurgulamaktadır. Gazali, kelam ilminden maksadın insanların akidelerini korumak, itikatla alakalı sorulara cevap üretmek ve çözüm sunmak olması gerektiğini vurgulamaktayken, günümüzde kelami ve fıkhi birçok konunun sonu gelmeyen kısır tartışmalarla yahut farklı beklentilerle gündemde tutulması, insanların zihinlerinin karıştırılması, cevap çözüm üretmesi gereken ilimlerin sorun ve müşküllerin menba haline gelmesi, hem bu ilimlere eziyettir, hem kadim ulemaya ihanettir, hem de Allah Teala'nın dinini tahfif etmektir. Gazali, geçmişte bazı kimselerin kimi zaman fetvayı, kimi zaman da kelami bazı konuları gündeme getirerek fasit emellerin peşine düştüğünü ve bu sayede şöhret elde etmeye, makam sahibi olmaya, devlet erkanına yaranmaya ve nihayetinde menfaat elde etmeye çalıştığını, halbuki bu kimselerin asıl maksatlarının din veya ahiret gibi maslahata mebni niyetler olmadığını ifade etmektedir. Gazali'nin vefat ettiği 5. Hicri asırdan bugüne 10 asırdan fazla zaman geçmesine rağmen günümüzde gündemde olan konulara bakıldığında benzer mevzuları her ne kadar farklı kimseler konuşuyor olsa da aynı muhteris maksada müncer niyetler taşıdığı rahatlıkla görülmektedir. Bilinmelidir ki bir kimsenin üzerine öğrenmesi farz olan ilim, içinde bulunduğu şart ve durumda kendisine lazım olan ilmin kendisidir. Üzerine namaz, oruç, zekat farz olan kimse, bu ibadetlerin nasıl yapılacağını, abdestin nasıl alınacağını, ticaretle meşgul oluyorsa helal kazancın nasıl olacağını ve faizden nasıl korunacağını bilmesi üzerine aynı bir vecibedir. Herkesin bilmesi veya yapması vacip olmayan ve bir kesimin yerine getirdiğinde diğerlerinin üzerinden düşen sorumluluksa kifai vecibelerdir. Bu sebeple Gazali, aynı bir vecibe varken kifai bir işle meşgul olmanın caiz olmadığını ifade etmektedir. Münazara, reddiye, ilmi tartışmalar dinin kifai vaciplerindendir. İlk gündeme geldiği dönemden bugüne kadar ihtilaflı olmaya devam eden akideye müteallik tartışmalı bazı dini konular dinin şiarlarına, temel umdelerine zarar veriyorsa bunları konuşarak barikayı hakikatten bahsetmekte, hak ve hakikat namına bir ameliyede bulunduğunu iddia etmekte mümkün ve muhtemel değildir. Gazali, ilgilenilmesi ve yerine getirilmesi elzem olan aynı bir mesuliyet varken, kifai bir işle meşgul olan kimsenin durumunu açlık ve susuzluk sebebiyle can derdine düşen ve ölmek üzere olan bir kimseye su götürüp yardım etmek yerine namaza durmaya ve ibadet yapmaya başlayan kimseye benzetmekte ve aynı bir mesuliyeti varken, kifai bir işle meşgul olup üstüne bir de niyetinin iyi ve hak olduğunu söyleyen kimse, yalancının ta kendisidir diyerek, bu kimsenin tutarsızlığını ifade etmektedir. Her ne kadar namaz İslam'ın temel rükünlerinden olsa da, o esnada ölmek üzere olan kimsenin ihtiyacıyla meşgul olmak, namaz kılarak ibadet etmekten daha evla ve önceliklidir. Bugün ümmet darmadağın olmuşken, Gazze'de kadınlar, yaşlılar ve çocuklar zevk olsun diye öldürülüp katliam yapmanın kitabı yazılırken, tasavvufun anlaşılması güç konularını gündemde tutmaya çalışmak, rabıta, vahdeli vücut, tarikat vesaire gibi konularla insanların zihinlerini ve kalplerini meşgul etmek, nefsi emaresinin oyuncağı olmuş kifayetsiz muhterislerin hem şeriattan hem de tarikattan habersiz hezeyanından başka bir şey değildir. Özellikle muhalefet et ki meşhur olasın, şöhret bulasın kabilinden bir tutumla insanların itikatlarını, inanç ve samimiyetlerini yok sayarak sarsıntıya uğratmak, ihtilaflı meseleleri gündemde tutarak makam, mansıp ve mevki elde etmeye çalışmak, bu ümmete ve bu dine yapılan büyük bir ihanettir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin ihtilafı rahmettir hadisinde rahmet vesilesi ve kolaylık ilkesi olarak ifade edilen ihtilafı bugün şöhret, servet, makam ve mansıba dönüştürmek için gayret sarf etmek, dini sui emel için kullanmanın diğer adıdır. Gazali, kendisine fayda vermeyen dünya ilimlerinin erbabını, şan, şöhret, itibar, makam ve dünyalık elde etmek için her yolu deneyen ve nihayetinde Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, ahiret gününde cehennemde en çetin azabı görecek olanlar, ilminden fayda görmeyen alimdir, tehdidinin kapsamına giren kimse olarak tanımlamaktadır. İlimle meşgul olan bir kimsenin ahiretini kurtarmadıkça, ilmiyle Allah Teala'nın emrettiği çerçevede amel etmedikçe, ahiretini kurtarmış görmesi ve göstermesi, şeytanın kendini haklı ve galip görmesinden farksızdır. Bu sebeple Gazali'nin ahiret ilimleri olarak tanımladığı şer'i ilimlerle meşgul olmak ve ahireti kazanmaya vesile olacak şekilde bu ilimlerle amil olmak, Allah Teala'nın ilimle meşgul olan kimselere verdiği özel bir ikram ve ihsandır. İnsanların imanını kuvvetlendirecek konuları anlatmak ve bunlarla meşgul olmaksa Müslüman bir alimin imanının güzelliğindendir. Mehmet Büyükmut'u imzalı İhtilaf Rahmet Sebebidir, Şöhret Sebebi Değil başlıklı yazıyı aktardık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Haşim Akın imzalı Buvane'ye Dönüp Bakmak Yok başlıklı yazıyı aktaracağız. İslam öncesi dönemde Kabe'de putlar olduğu gibi bazı özel mekanlarda da vardı ve buralara hac ziyaretleri yapılırdı. Bu vane denilen yer Mekkeliler özellikle de Haşimoğulları için önemli bir merkezdi. Kaynaklara göre Haşimoğulları, reisleri Ebu Talib'in liderliğinde çoluk çocuk hep birlikte yılın belli mevsiminde bu vane bölgesindeki aynı isimle anılan putu ziyarete giderlerdi. Hazreti Peygamber gitmek istemediği için de eleştirilir, hatta ondan dolayı başlarına bir bela geleceğinden korktuklarını söylerlerdi. Allah Resulü'nün çocukluk yıllarında putlar için kesilmiş bir kurban etinden ona yedirilmek istendiği ve bunun görülmeyen bir el tarafından engel olduğu rivayeti de gene burada geçmiştir. Mekke fethedildi ve tüm bölge putlardan temizlendi. Bu temizleme işlemi Buvane adlı bu mekan için de geçerliydi. Hadis kaynaklarımızda farklı sahabelerden ve muhtemelen birden çok cereyan ettiğini anladığımız bir olay nakledilir. Fetihten sonra belki de yeni Müslüman olmuş bazı kimseler gelip Allah Resulüne bir soru sorarlar. Farklı kişiler olsa da sorunun özü aynıdır. İslam öncesi bir dönemde adamlar bir kurban adağında bulunmuştur. Birisi bu vanede bir deve kesecektir. Diğeri de bir oğlum olursa bu vanede 50 koyun kurban edeceğim diye adakta bulunmuştur. Ancak şimdi Müslüman oldular. Bu adaklar eski döneme ait ve yerde bu vane. İslam öncesi verilmiş bir sözü yerine getirmek şart mıdır? O gün önemli olan bir mekan belirlenmiş. Kesmesi gerekirse de burada mı kesecek kurbanını? Sorular alemlerin efendisine farklı zaman ve mekanlarda sorulmuş olsa da verilen cevap ve hassasiyet noktası tüm çağlara ışık tutacak çok önemli kıstasları ortaya koyuyor. Nebi-i Muhterem bu soruyu soran şahıslara şu iki soruyla karşılık verir. Bu vanede şimdi put var mı? Orada eskiye ait izler mevcut mu? Oraya vardığınızda sizi eski günlere götürecek görsel, işitsel veya duygusal kırıntılar duruyor mudur? Sorunun sahibi oranın temizlendiğini ifade eder. Elbette Allah Resulü de oranın putlardan temizlendiğini biliyordu. Ancak bazen mekanın temizlenmesi insanların kafası ve gönlünün de temizlendiği anlamına gelmeyebilir. Zira asıl büyük put zihinlerde olandır. İkinci soru daha kişiseldir, öze dönüktür. Geçmişe doğru bakıp içinde olan veya olabilecek kıpırtıları tespit etme amaçlıdır. Sen İslam öncesi dönemde orada putlar için düzenlenen bayramlara katılır mıydın? Allah'ın Habibi, şahsın oraya masum bir vadi yerine getirmek için gittiğinde neler hissedeceğini, zihin ve gönül dünyasında ne gibi bir yolculuk olacağını merak ediyor. Gözlerinde hangi olaylar canlanacak, onları zihnen ve ruhen eski zamanlara götürecek ve içlerinde şirke doğru küçük de olsa bir özlemi hissettirecek anıları var mı? Soru sahipleri gene hayır cevabını verince, o zaman adağını yerine getir emrini veriyor. Hadis-i şeriflerde genel olarak böylesi konularda sorunun sahibi gizli kalır. Biz de bu Müslümanların adına değil de verilen cevaplara ve gösterilen bulunma-bulunmama hassasiyetine odaklanıyoruz. Bir Müslümanın adadığı adağı yerine getirmesi önemlidir. İçinde Allah'a isyan yoksa, sılayı terk etmek gibi bir başka günahtan uzaksa, o adak yerine getirilmelidir. Ancak hadis-i şerife baktığımızda şunu anlıyoruz. Müslüman kendisiyle şirk ve küfrün arasına ciddi bir mesafe koyacak. Bu mesafeyi azaltacak, kısaltacak veya onu gündeme getirecek her şeyden uzak duracak. Hayatının bir yerinde şirk ve küfür derecesinde olmasa bile Allah'a isyan ve günah kabilinden olan her türlü davranış içinde benzeri hassasiyeti gösterecek. Günaha çağıracak veya onun içinde günaha meyli oluşturacak her nevi hatıradan kaçınacak. Kimse eski ateşleri üfleyip canlandırmayacak. Oralarda olan eski hatıralar da önemlidir. Günah kavramı içine girecek her türlü söz, fiil ve düşünceden uzak duracağız. Ama bizi günaha yaklaştıracak neydi o günler ama diye küçük de olsa bir özlemi hissettirecek yakınlaşmadan şiddetle kaçınacak. O zamanlar anılınca yüzündeki utanç ve üzüntü onun tövbesinin kalitesini gösterecek. Hatta bu yasak fiilleri hatırlamak için ille de oraya gitmeye gerek yok. Hiçbir şey o günlerin özlemini diriltmemeli. Müslüman buna fırsat vermemelidir. Sonra da verdiği sözü haram bir konu değilse onu mutlaka yerine getirmelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden dönmüştü. Bir hizmetçi kız gelip, "Ya Resulallah, siz seferden sağ salim dönerseniz sizin yanınızda davul çalmayı adamıştım. Bunu yapabilir miyim?" diye sordu. Allah Resulü gülümsedi ve izin verdi. Kadın da davulunu çalıp gitti. Böylesine masum ve bize göre de ilginç bir adak bile yerini buldu. İslam eskiyi silip yok eder. Küfürden imana geçmiş bir Müslüman temiz bir sayfayla hayata başlar. İman ve yeni bir sayfayı önüne sunarken ondan da geriye dönüp bakmamayı ister. Bir Müslüman hayatta bir dizi günahları işlemiş olabilir. Nasuh tövbesinin özelliği de günahla, günahın merkeziyle ve ona cazibe oluşturacak her şeyle irtibatı kesmek ve yönünü ona çevirmemektir. Eski bir şarkıcının İslam'la tanışmasından sonra eski kasetlerinin telifini iptal ettiğini ve piyasada onları da satın alıp imha ettiğini duymuştum. Yani eskiye ait kalıntılar bende kalmadığı gibi başkalarında ve piyasada kalmasın diyebilmek tövbenin başka bir kıvamıdır. Müslüman amaç ve gerekçesi ne olursa olsun bulunduğu yere dikkat eder. Orada kime ait olursa olsun şirke, küfre, Allah'a isyana, günaha davetiye çağrıştıracak hiçbir izi görmeye tahammül edemez. Her insanın cahiliye döneminde işlediği bir kısım hataları olabilir. O fiillerle beraber hatırasından ve özleminden uzaklaşmak çok önemlidir. Zira bazı küçük davranışlar çok büyük faturalara sebep olabilir. Eğer insan yapacağı bir işi nerede yapacağını, söyleyeceği bir sözü nerede ve nasıl söylemesi gerektiğini bilemezse işler sarpa sarar. Bu vaneye dönüp bakmak yok yani. Haşim Akın imzalı "Bu Vaniye Dönüp Bakmak Yok" başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam. Son olarak değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.